Podcast dinle.
Merhaba, 5'te 5'te karşınızdayız. Bu hafta dünyanın yeni kabusunu konuşacağız. Omikron varyantından bahsediyoruz. Bu salgın ne zaman bitecek sorusunu pekiştiren, dünyayı yine mi diyerek bir anlamda umutsuzluğa sürükleyen bir gelişme olarak karşımıza çıktı aslında. İlk vaka Güney Afrika'dan bildirildi ve sonrasında da dünyaya hızla yayılıyor bu yeni varyant. Bir panik havası da var. İnsanları umutsuzluğa sevk eden, korkutan pek çok haber de dolanıyor. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor herhalde. Bu yeni varyanta dair bildiğimiz şey şu aşamada pek bir şey bilmediğimiz aslında. Örneğin diğer varyantlara kıyasla ne kadar hızlı yayılıyor ya da ne kadar ölümcül, semptomları konusunda hala bazı soru işaretleri olduğunu söyleyebiliriz. Aşıların etkinliği var mı, yoksa yeni varyanta dönük etkin bir aşı yapılabilecek mi, bu ne kadar zaman alır gibi bir dizi soru var. Ve tabii genele baktığımız zaman da karşımıza daha böyle kaç varyant çıkabilir ve enfeksiyon dünyasında bunun bir matematiği, bir ortalaması var mıdır? İşte aklımızdaki tüm soruları konuğumuza soracağız. Bu başlıkları konuşacağız. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5. Konuğumuz Türk Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi, Klinik Derneği üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul. Sayın Ertuğrul, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Deniz Hanım. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Ben hızlıca bir özetlemeye çalıştım ama bu varyanta dair bilgilerimiz sınırlı. Aslında gün gün takip edilmesi gerekiyor herhalde ve gün gün takip ettikçe de yeni veriler öğrenmeye, yeni bilgiler almaya başlayacağız. Şimdi aşıdan kaçan bir virüsün dönüştüğü bir şekilden bahsediyoruz. Yorumları yapılıyor. Dolaşan pek çok bilgi var. Biz bu varyanta dair şu ana kadar ne biliyoruz? Önce oradan başlayalım.
En fazla bildiğimiz konu şu Deniz Hanım. Birincisi spike proteininde, yani o hani virüsün bizim hücrelerimize tutunmasını sağlayan başak proteininde önemli değişiklikler yaptı virüs. Bazı delesyonlar, yani bazı kırılmalar oldu. Bazı amino asitler yeniden eklendi. O genetik yapıdaki değişim sayesinde. Buna bağlı olarak da o başak proteininde bir mutasyon birikimi sonrasında önemli ciddi değişiklik oldu.
Bu bize ne anlatıyor? Yani ne olur böyle olduğu zaman?
Ne olur böyle olunca? Bugüne kadar virüs her seferinde bu başak proteini üzerinde yaptığı mutasyonlarla bize daha kolay tutunmayı kavuştu. Aslında bu şu anlama geliyor. Daha kolay bulaşabilir hale geldi. Şu anki ön verilerde bunu gösteriyor. Yani genetik analiz sonrasında oluşan bu mutasyonların tespiti, bu virüsün, şu anki varyantın Delta'dan da bulaştırıcı olabileceğini gösteriyor. Ama tabii bunun için virüsün yaygınlaşması ve hakikaten güncel pratik içerisinde de öyle olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Şimdi genetik analiz bize bunu söyleyebilir ama bu güncel pratikte böyle yansımayabilir. Ama şu anki ön veriler sanki öyleymiş gibi görünüyor. Çünkü Güney Afrika'da hızla yayıldığını biliyoruz. Bir başka değişiklik ise virüsün bizim bağışıklık sistemimizden kaçabileceğini, yine genetik analizlerin söylediği şeyden bahsediyorum.
Bu ne demek?
Bu da şu anlama geliyor. Şimdi virüse karşı bizim bağışık yanıtımız, işte özellikle antikor yanıtımız var. Ve eğer virüs bu antikorlardan kaçabiliyorsa o zaman aşılardan da kaçabilir anlamına geliyor. Yani işte bizim asıl korktuğumuz noktalar bunlar. Birincisi daha çabuk bulaşıyor ve spike proteininde ki bu değişiklikler sayesinde hızlıca insanlar arasında yayılabiliyor daha rahat tutunabildiğinden dolayı. Antikor yanıtından da kaçıyorsa veya interferon yanıtından da kaçıyorsa o zaman antikor yanıtından kaçmak demek elimizdeki aşıların oluşturabileceği antikorlardan da kaçmak anlamına gelebilir. O zaman aşıların da etkinliğinde bir düşüş yaşayabiliriz anlamına geliyor. Ama bunu da gene güncel pratik içerisinde, o yaşam verileri içerisinde göreceğiz. Onların çalışmaları yapılıyor. Şu anda hani ilk başta panik olmamızın, biraz hani uyarılmamızın nedeni buydu. O genetik değişimi görünce birdenbire bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere, eyvah bu acaba yeniden bir pandeminin başlangıcı mı oluyor şeklinde bir insanlar panik oldular. Ama tabii bunun için biraz erken diyebiliriz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o yaşam verileri ortaya çıkmaya başlayacak. Aşıların etkinliği konusunda daha net bilgilere sahip olacağız. Sonuçta şunu söyleyebilirim. Yani aşıların etkinliği, özellikle mRNA aşılarının etkinliği olasılıkla devam edecek ama bir miktar düşüş yaşayabileceğiz. Aynı Delta varyantı. varyantında olduğu gibi. Delta varyantında da buna benzer bir durum oluşmuştu. Aşıların etkinliği devam etmiş ama hastalık oluşmasını engelleme oranında bir miktar düşüş yaşamıştık. Benzer bir tabloyu burada da görebiliriz.
Şimdi aşılara ayrı bir parantez açacağım ama birinci soruma bir ek niteliğinde soru sormak istiyorum. Güney Afrika'da tespit edilen ilk vakanın bir HIV'li hasta olduğu, HIV virüsü taşıyan bir hasta, yani AIDS virüsü taşıyan bir hastada olduğu konuşuluyor. Bu ne demek? Yani şu anlamda soruyorum. Acaba o bahsettiğiniz bağışıklık sistemine tutunma, yani virüsü mutasyona uğratan kişinin bağışıklık sistemindeki zayıflık mıdır? Yani buna dair bir veri var mı? Buna ilişkin ne söyleyeceksiniz?
Bu tamamen bir spekülasyon olur. Genel bilgi olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer bir kişinin bağışık yanıtı düşükse ve viral yükü yüksekse, buna bağlı olarak da virüs daha hızlı ve daha fazla çoğalıyor anlamına gelir ki o zaman mutasyon geçirebilme olanağı da daha yüksek olur. Ama hani HIV virüsü nedeniyle infekte olan bir hastada bu tür bir değişimin HIV'e bağlanması bir spekülasyon olur. Bunu genel bağışıklık yetmezliği olarak alabiliriz. Onu direkt söyleyebilirim. Tabii bunun için de bir araştırma yapılması gerekir ama şimdi Sahra Altı Afrika'da zaten HIV popülasyonu çok yüksek olduğundan dolayı hani bunu direkt olarak buraya bağlamak bana biraz yanlış gibi geliyor. Ama bunu şuna bağlayabiliriz aslına bakarsanız. Hani benim özellikle üzerine basa basa vurgulamak istediğim konu bu. Virüsün, yani yeni varyantın ortaya çıktığı ülkelere baktığımızda genel özellik olarak aşı oranının düşük olduğu ülkeler.
Evet, dönüp dolaşıp o aşı meselesine geliyoruz zaten.
Evet, yani aşı oranının düşüklüğü virüsün o ülkelerdeki yayılma hızının yüksek olmasına neden oluyor. Ve salgının yüksek olması yeni varyantların ortaya çıkması olasılığını her seferinde arttırıyor. Evet. Yani asıl sorunun bence o olduğunu düşünüyorum. 5'te 5.
Şimdi ikinci sorum şu, bildiğimiz en azından ön verilerin gösterdiği bir nokta Delta varyantından daha hızlı yayılabileceği bu yeni varyantın, yani Omikron varyantının, ama daha ölümcül olup olmadığına dair bir bilgi var mı? Farklı semptomlar gösteriyor mu? Öyle sorayım.
Şöyle, oradan gelen ilk veriler, bu varyantla infekte hastalarla karşılaşan ilk meslektaşlarımız olguların biraz daha hafif seyrettiğini söylüyorlar. Ama bunlar kişisel düşünceler, kişisel veriler. Bunun daha bilimsel olabilmesi için bu varyantla infekte insanların genel semptomlarının toplanması ve buna bağlı olarak da oluşacak klinik tablonun netleştirilmesi gerekiyor. Umarım meslektaşlarımız yanılmıyordur ve virüs daha hafif hastalık tablosuna yol açıyordur. Ama genel semptom açısından bakarsak şu ana kadar bir değişiklik yok. Yani COVID-19 hastalığında hangi semptomları temel olarak görüyorsam, işte bir öksürük, nefes darlığı, ateş, kırgınlık, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi, burada da benzer semptomları görüyoruz. Ama hastalığın ağırlaşması, daha fazla akciğer tutulumu veya daha az akciğer tutulumu, yoğun bakıma yatışlar, mortalite oranları konusunda bir şeyler söylemek için erken, bunun için verilerin net bir biçimde toplanıp bilimsel analizlerin yapılıp bir tıp dergisinde yayımlanmasıyla bizler veya bir rapor haline getirilmesiyle daha bilgili olacağız. 5'te 5.
Şimdi üçüncü sorum, bu aşılardan kaçabilme kabiliyeti yeni virüsün, en azından bu endişe, bu soru işareti. Bu konuda aşıları yeni varyantlara uyumlu hale getirmek ne kadar zaman alıyor, bunu sorayım. Çünkü hem inaktif aşıları olanlar var Türkiye'de, hem mRNA teknolojisiyle yapılmış aşıları kullananlar var. Dolayısıyla hangisi daha hızlı bir şekilde bu yeni varyantlara uyumlu hale getirilebiliyor?
mRNA aşılarını bu yeni varyantlara uyarlamak çok daha kolay. Çünkü varyantın o genetik yapısı hemen kopyalanabilir ve yeni aşılarda bu genetik yapıya göre hemen yeniden yapılabilir.
Hemenden ama kastımız ne kadar süreli?
Gene de birkaç ay sürer. Yani en az onların teknolojik olarak yatırımlarının ne seviyede olduğunu bilmediğimden dolayı. Ama bir önümüzdeki iki ay. Tabii burada şu da çok önemli. Şimdi bunu yeni bir aşı olarak mı kabul edecek otörler veya uluslararası sağlık kuruluşları, ya da eskiden olan aşının devamı niteliğinde mi olacak? Çünkü eğer yeni bir aşı olarak kabul edilirse, bu tamamen içeriği değişmiş yeni bir aşı, O zaman o hani bizim geçen sene yaşadığımız sürece döneriz. Faz çalışmaları, kontrollü çalışmalar, raporlar, ön onaylar gibi. Ama orada büyük olasılıkla bunu aşının bir versiyonu olarak kabul edecekler. Hmm. Öyle bir durumda çok kısa sürede, birkaç aylık bir süre içerisinde o zaman aşının yeni versiyonları ortaya çıkabilir. Ki bu süreci biz grip aşısından da biliyoruz. Şimdi grip aşısı biliyorsunuz her sene yeniden çıkıyor. Yeni varyantlara göre veya yeni virüslere göre, influenza'nın yeni şekillerine göre. Ama her seferinde o çalışmalara gereksinim olmuyor. Hı hı. Çünkü bir modifikasyon yapılıyor diyelim, bir değişiklik yapılıyor ve o şekilde piyasaya çıkabiliyor. Eğer yeni varyantlara göre oluşturulacak aşılar da bu kategoride kabul edilirse o zaman sorun olmadan birkaç aylık süre içerisinde bunlar yenilenebilecektir. İnaktive virüs aşısı içinde, yani yeni varyanta yönelik inaktive virüs aşısı içinde onun için belki biraz daha uzun bir süre ama 4 ay diyelim 4-5 aylık süreden daha uzun olmaz. Çünkü zaten bu teknoloji o ilaç firmalarında artık var. Virüsün çoğaltılıp inaktive hale getirilip aşı haline getirilmesi gerekecek. Hı-hı. Vektör aşıları için de benzer bir durum söz konusu, benzer bir zaman söz Hı-hı. konusu. Yani buradaki en temel nokta inaktive virüs aşısının mRNA aşıları gibi hemen kısa sürede böyle milyonlarca milyonlarca doz üretilememesi. Çünkü o prosedür biraz daha uzun sürüyor. Virüsü çoğaltacaksınız, Hı-hı. onu pasajlarla inaktive hale getireceksiniz ve bunu milyonlarca kez yapacaksınız ki o dozlara ulaşabilirsiniz.
Yeni bir aşı olup olmayacağını ya da bir devam niteliğinde aşı olup olmayacağını gene o bahsettiğimiz ön veriler, makaleler yayınlandıktan sonra herhalde anlayabileceğiz. Onun için de biraz zamana ihtiyaç var anladığım kadarıyla. 5'te 5. Dördüncü soru olarak yine sormak istiyorum aşı meselesini. Salgının başından itibaren hep gelişmiş ülkeler, gelişmekte ve az gelişmiş ülkeler ve aşı tedariki konusunda pek çok kez konuştuk. Hemen gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarına pek çok aşı tedariki sağlayarak farklı farklı aşıları, seçenekleri insanların önüne, vatandaşların önüne sunarak yaptırdılar ve bir anlamda güvenli olduklarını düşündüler ama aslında bize her varyant bunun çok da böyle olmadığını gösteriyor. Siz de altını çizdiniz. Afrika kıtasında hala aşıya ulaşamamış toplumlar var. Dolayısıyla dünya sizce bundan sonra artık bu varyantların önüne geçmek için daha farklı bir politika izleme konusunda uzlaşabilir mi? Ne diyorsunuz?
Bu konuda çok iyimser olmadığımı söylemek zorundayım. Hı-hı. Çünkü eğer olsaydı bugüne kadar zaten olurdu ama burada biraz alternatif bir düşünce yaratmak gerekiyor. Şimdi kapitalist sağlık sistemi içerisinde, kapitalist sağlık ekonomi politiği içerisinde bunun çok olanaklı olmayacağını düşünüyorum. Patent haklarının sonuna kadar savunulduğu ve üretim süreçlerinin o gelişmemiş ülkelere kaydırılmadığı bir dönem içerisinde bunlar bana biraz uzak geliyor. Çünkü baktığımız zaman aslında şu anda dünya tekrar bir kısıtlamalara, ekonomik olarak belirli kayıplara doğru gidiyor. Hmm. Ama keşke bu böyle olmasaydı da bu kayıplardan çok çok çok daha azını harcayarak biz bu aşıya ulaşamayan ülkelere aşıyı gönderebilseydik, yapabilseydik bunu. Ama bu olmadı. Ve bundan sonra da olabilecek mi? Yani şimdi burada çok eleştirmek istemiyorum ama yine de bunu söylemek zorundayım. Örneğin Pfizer-BioNTech veya Moderna bence bu konudaki en suçlu şirketlerdir. Hı-hı. Veya AstraZeneca veya diğer aşı üreticisi firmalar. Yani en suçlu çünkü onlar kendi aşılarını patent hakkıyla korumaya alıp sadece satmayı düşünerek, hatta bir dönem fiyatını bile artırarak satmayı düşünerek dünyanın geri kalan bölgelerinin aşıya ulaşımını neredeyse engellediler. Hı-hı. Ha bunu bu şekilde ben bir bilim insanı olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum ama onlara sorsanız belki böyle düşünmediklerini dile getirecekler. Hı-hı. Bağış yaptıklarını dile getirecekler. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok bilim insanı geçtiğimiz yıldan bu yana böyle bir tehlikenin olduğunu sürekli tekrarlayarak dile getirdi. Hı-hı. Ama hiç kimse bu konuda yeterli adımı atmadı. Hatta bununla ilgili patent tartışmaları çıktığında ilk olarak itiraz edenler ne yazık ki bu şirketlerin yöneticileri oldular.
Dünya Sağlık Örgütü temsilcileriyle röportajlar yaptığımızda geçmişte bu özellikle gelişmemiş ülkelere aşı tedariki konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün de kendi bünyesinde bir programı vardı bununla ilgili olarak. Zaten örgüt temsilcileri yeterli katkıyı ülkeler vermiyor, daha fazla katkı olmalı diye de şikayet ediyorlardı, sistemde bulunuyorlardı.
Ve bundan sonra ne kadar akıllanır insanlık? Bu şirketler paralarını kazandığı sürece, karlarına kar kattığı sürece de çok akıllanacaklarını sanmıyorum. Ve en başından beri de şunu hep söyledim. Örneğin gerek Moderna, gerek BioNTech bu aşıları üretirken ciddi devlet katkısı alarak, hatta Moderna neredeyse aşısını tamamen Birleşik Devletler'in bütçesinden karşılayarak üretti. Benzer süreç BioNTech için de geçerli. Önemli ölçüde Alman hükümetinden destek aldılar. Aslına bakarsanız insanların vergilerini kullanarak bu aşıları ürettiler ama bunu insanlara satmaya veya ülkelere, devletlere satmaya devam ettiler. Yani burada çok büyük bir adaletsizlik, çok büyük bir eşitsizlik var ve bu ne yazık ki günümüz sağlık ekonomi politiğinin bir sonucudur. Benzer bir tabloyu hep bunu örneklediğimizde böyle bir tepkiyle karşılaşıyoruz ama Küba'ya baktığımızda Küba şu anda kendi aşısını üretmiş, kendi vatandaşlarının 2 yaşın üzerindeki tüm insanlarını aşılama hedeflerinin üzerine çıkartmış ve şu anda elindeki aşıyı da Latin Amerika'da dahil dünyanın birçok ülkesine gönderebilecek pozisyona gelmiştir ama bunu ne Almanya'dan ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne de İngiliz hükümetinde ki şirketler veya o ülkelerin şirketleri yapmadılar. Bu konuda büyük bir eleştiriye hak ediyorlar. 5'te 5.
Şimdi son sorum aslında herkesin merak ettiği şey, yani yeni bir varyant, işte biri bitiyor öbürü başlıyor. Bu salgının süreci de uzuyor. Zaten 2,5 yıldır bununla uğraşıyoruz. Daha ne kadar devam edecek bu iş? Kaç mutasyon daha çıkacak? Kaç varyant daha çıkacak şeklinde endişeler var. Bir enfeksiyon uzmanı olarak şunu sormak isterim. Geçmişte de konuştuğumuzda bu virüs kaynaklı salgınlar düşünüldüğünde bir virüs ortalaması var mıdır bir virüsün kaç kez mutasyona uğradığına dair ve bu salgın süreçlerini ne kadar uzatır? Çünkü geçmişte de dünya böyle salgınlar yaşadı.
Bunun bir ortalaması yok. Virüsler sonsuz kere mutasyona uğrayabilirler ve değişebilirler. Ne yazık ki böyle.
Evet, şu an üzüldük.
Evet, ne yazık ki bu böyle. Çünkü o genetik yapısında her seferinde yeni bir değişiklik oluşturur ve yeni bir varyasyon oluşur. Buna bağlı olarak da yayılımı sonsuz kere değişime uğrarken bu değişim hep de bizim aleyhimize olacak bir değişim olmayabilir. Geçmişte bunu SARS-CoV-2'nin yakın akrabalarında, hani MERS'e ve birinci SARS salgınındakine benzer bir biçimde de gördük. Virüs kendini ortadan kaldıracak demeyelim de hani inaktive edecek veya insanı infekte etmeyecek bir mutasyonla da sonlandırabilir. Yani böyle bir olasılık da her zaman var. Peki. Ama bu sonsuz olasılıklardan sadece bir tanesi. Ama bugüne kadar SARS-CoV-2 her seferinde insana daha rahat bulaşabileceği bir mutasyon, daha iyi yayılabileceği bir mutasyonla devam etti. O nedenle bizim canımızı sıkıyor. Tabii ne kadar daha sürer sorusunun yanıtı açıkçası ben bilmiyorum diye yanıtlamak istiyorum. Çünkü bir öngörümüz kalmadı. Evet. Hep şu tarihi vermeye çalışıyoruz. İşte önümüzdeki yıl şöyle olabilir, daha sonraki aylarda böyle olabilir. Ama her seferinde virüs ne yazık ki bizi yanıltıyor. Yanıltmasının temel nedeni yine bizde, aslına bakarsanız hata yine bizde. Çünkü biz o virüsü ortadan kaldıracak veya hastalığı kontrol altına alacak davranışları politik anlamda gerçekleştiremediğimizden dolayı. Çünkü bu sadece sağlık çalışanlarına bağlı bir şey değil. Bizlere, bilim insanlarına da bağlı bir şey değil. Yani ülkelerin politik karar vericilerinin de bu konuda kararlı olması ve buna yönelik sağlık politikalarını tüm dünya genelinde uygulamaya niyetli olmaları gerekiyor ki peki, ancak o zaman bir şeyler yapabilelim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, Türk Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi, yayınımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. 5'te 5.
5'te 5'te bu hafta Omikron varyantını konuştuk. Elbette bu varyanta dönük olarak bilimsel verileri öğrenmek ve bu varyantın tam olarak ne olduğunu, ne olmadığını bilebilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Uzmanların da aynı şekilde. Biz 5'te 5'te bu hafta virüsü konuştuk. Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu. Podcast dinle.